Ayrım 16.
İşte o çatallı, sanki hiç söylenmemiş ama bıçağımın ucuyla önümdeki porselen meyve tabağına yazdığım gıcırtılı tümce. Ne yapıyorsun? Seni düşünüyorum. Boş ver, düşünme. Boş ver olur mu? Sana ne? Farklı fakat kendisi gibi giyinmiş, sonsuz güven duyabileceği birini, kaybettiği kardeşini mi arıyordu acaba? Sormaya cesaretim yoktu. O da soracağım sorunun etrafında dönüyordu zaten. Ürkütmekten, belki de birden herkesi, her şeyi kaybetmekten korkuyordu. Aslında o da soru sormayı bilmiyordu. Evet, çoğu insan gibi gerçek bir soru sormayı kesinlikle bilmiyordu. Sorunun karşılığını da sürekli deniyordu. Kırmamak için belki. Madem ki susuyorsun, ben senin yerine konuşmayı bilirim demeye mi getiriyordu? Terslenince, hakaret görünce de sinmiyor. Bu sefer büyük bir güvensizlikle kendine benzeyen bir sen anlatmaya kalkışıyordu insana. Belki de bu yüzden topu sürekli başka yere gönderir gibi yapıp ansızın suratına fırlatmak gerekiyordu akıllansın diye. Yaşanan anlara inanıyordu. Karşısındakinin bakışında gördüğü anlık pırıltılara. O pırıltılarda mutlak bir şey buluyor, belki de bu pırıltıları biriktiriyordu. Başta kendi olmak üzere kimsenin vazgeçemeyeceği, herkesin vazgeçebileceği. Ona o gün bir hikaye anlattım. Genç kızlığımda tanıdığım, çok sevdiğim bir askerin, askerliğe dayanamamış bir askerin, Anadolu'da erlerin yardımıyla yaptırdığı derme çatma bir tenis kortunda duyduğu bir tümcenin hikayesini. Tümce, merci pour les balles, toplar için teşekkür. Anadolu'da karşılıklı tenis oynayan kadınlar yabancı. Oraya nereden düştükleri belli değil. Kocalarının görevi gereği olacak. Top bazen çatlak toprağın kof bir yerine rastladıkça çaresiz yere çakılıyor, pof diye toz çıkarıyor. Oyun bozuluyor. Anadolu'da tenis benim abimin, askerliğe alışamamış bir askerin gelişimi sayesinde çoğu zaman sil baştan, kahkahalarla ama gene de bir görev anlayışıyla oynanıyor. Merci pour les balles. Bu tümceye abim dayanılmayacak bir incelik gibi gözleri dolarak anımsardı. Deyince irkildi. Artık bana bakmıyordu. Kaçan topu tel örgünün üstünden nasıl fırlatmıştı acaba? Falso vermiş miydi? Şöyle omuzunu geriye doğru büküp, kolunu gerip, topu fiyakayla elinde bir tarttıktan sonra, utandığı, vazgeçtiği, olmayacak bir bakış gibi, büyük bir arzuyu başka yöne, belki de tersine çevirir gibi fırlatmış mıydı dersin? Bir şey küçültürcesine, bir bardak duru suyun son yudumunu bir ağacın, mesela bir kavağın dibine dökercesine. Ben şıp sevdiğimdir. Kortun etrafında bir tel örgü olmadığını söylemedim. Evlendik. Evet, o gün uzun zaman, çok uzun zaman, hiçbir şey anlamadan, merakını, sevgi, kıskançlık, haset duygularının karmaşasında, yitirinceye kadar inatla baktığını ve gördüğünü, başkalarını büyük bir iyi yüreklilikle, açılımla, sezgileriyle sevdiğini anladım. Belki bu aşırı sevgi yüzünden bilmiyorum ilkel bir korkuya yakalandığı halde bundan oldukça uygar ve sanki o an seçtiği farklı ikizine, kaybettiği kardeşine yakıştırabileceği, onu bir an sonra ölüme mahkum etmeyecek, yaşatabilecek bir anlam çıkarmaya kalkışıyordu. Ama bununla birlikte sanki çaresizlikten korkunç bir durgunluğa, zekanın bozgunluğa uğruyor, adeta hayali bir resim çizdikten sonra karşısına geçip seyrediyordu. Bir an sonsuza bakar gibi dalıyor, ne görüyorsa onu söylüyordu. Kavrayamadıkça, anlayamadıkça, bir araya getiremedikçe gitgide eziliyor, yok oluyor, yılıyor. Hatta farkına varmadan zıt kardeşleri, yani o an yaşadıklarıyla daha önceden yaşadıklarını bitiştirmeye, birbirine yapıştırmaya kalkışıyordu. Sanki sonsuzlukta kaybolup kaybolup yeniden geri dönüyor, bir tığ kadar incelip bir dev gibi büyüyordu. Böyle anlarda iki elinin parmaklarını üst üste bindirip işaret parmaklarını dudaklarındaki o suskunluk çizgisine bastırıyor, sonra öteki parmaklarını işaret parmaklarının üstünde bir makas gibi açıp kapatıyordu. Tüyler ürpertici bir güvensizlik. Galiba ayrılıkları da ayrım gözetmemeye dayayan o saflığıyla, masum, dokunulmamış, bakir, bitmemiş oldukları gibi ayrılıklar olarak görüyor. Bunları dünyanın baştan beri kabul ettiği bir yazgı, bir uyum olarak görüp soysuzlaştırmıyor, bayağılaştırmıyordu. Neyi doğuruyorsan doğram artık, kahven soğuyacak, iç dedim. Ona dudaklarımı uzatarak her şeyi çözümleyebileceğimi sandım. Masanın üstünden uzandım. Artık dudağıma yediğim etin yağı bulaşmış, düşünmedim. Yok, düşündüm. Bunun onun için hiçbir önemi olamayacağını düşündüm. Nasıl? Anlamadım. Onu ilk kez öpmüyor muydun? Evet ama garip bir duygu, yağlı dudaklarımın onun için hiçbir önemi olmayacağını düşündürmüştü nedense bana. Benim için yanılgı çoğalan bir şeydir. Onun yanılgısı tekti. Hala en iyi dostumdur. Bak şimdi çağırayım, iki eli kızıl kan da olsa gelir İhsan. Neyse, gelmese de öyle bir bahane uydurur ki, bak işte bu bir bahane dersin. Mesela dişlerini yaptırıyordur. Ama o gün iyi geçer işte. Artık gidelim mi? Seni onunla tanıştırayım. İyi çocuktur, çok seversin. Çıkışmıyorsa tamamlayayım. Çıkışmıyor, tamamla. Benim midem bulanıyor, şimdi gelirim. Ne dokundu acaba? Burası eskiden iyiydi, bozdu mu ne? O zaman bizim kuşağın gençleri birbirlerine hayatım derlerdi. Allah'tan o bu hitabı hiçbir zaman hak etmedi. Ben de ona hiçbir zaman hayatım demedim. Adıyla hitap ettim. İhsan dedim. Bulantın geçti mi abi? Geçmedi. Keşke bana onun adını söylemeseydin. Ya da herkes gibi sen de ona hayatım deseydin. Beni onunla tanıştırma. Bakarsın bir gün çıka gelir. Ya da sokakta rastlayıp siz müyesserin eski kocası değil misiniz diye yanına yaklaşıp elimi uzatır, onunla kendim tanışırım. Tıpkı hayal ettiğim gibi. Ne yapsın, yine geldi muşambanın üstüne yüzü koyun yattı. Gerçekte benden başka kimse bilmiyor bunun bir hastalık olduğunu. Perşembeleri gelir, ikindi vakti saat 4'te. Saniye sektirmez, guguklu saat 4'ü çaldı mı basar zile. Bir kez basar, naziktir. Biraz bekletirim, hemen açmam. Bekletilmekten hoşlanır. Pazen entarimi yarım saat önce giyer, hazırlanırım. Vişne likörü bitmişse kapıcıya vişne likörü aldırtırım. İçeceğinden değil, dekor olsun. Muşambada azıcık toz sever. Perşembeleri temizlik yapmam, bilirsin. Kapıları bir yıldır yağlatmıyorum gıcırdasın diye. Eski dergileri attırmıyor. Onları muşambanın üstüne fırlatıyorum o gelmeden. Sayıklamadan hoşlanıyor. Bir kaset getirmiş geçenlerde. Veriyor, koyuyorum teybe. Kapıyı kapatıp alıyorum örgüm elime. Çıtı çıkmaz. 2 saat, bazen 2,5 saat kaldığı da oluyor. Sana önerseler kabul etmez misin? Üstüne para da veriyor. Ben tanımadığım insanları evime sokmam. Ev kutsaldır benim için. Kızım, bu yaştan sonra evin kutsallığı falan kalmıyor. O gençlikte öyle. Ben yalnız kadın. Eh, anlaşılan o da yalnız garip. Bu zamanda tozlu bir muşambanın üstüne yüzü koyun yatabilmek için bu kadar para sayabilen adam yalnız sayılır. Tozlu muşamba mı? Yok. Gitsin çarşıdan bir top muşamba alsın, sersin odasına. Aynı şey mi? Yahu sen ne diyorsun? Adam adımı bile sormadı benim. Bundan hoşlanıyor. Keyfinin kahyası mısın? Düpedüz sapık. Ben senin gibi düşünmüyorum. Bir gün boğazına sarılsın da sen o zaman gör. Allah gecinden versin. Bir görsen öyle nazik ki bir lafı da efendimsiz başlasın. Zengin herhalde. Bilemem ama bu işe büyük yatırım yaptığı belli. Gelirinin esaslıca bir bölümünü buraya gelmeye ayırdığı anlaşılıyor. Bilemiyorum, sormadım. Ama sokakta görsen, kim bu Nuh-u Nebi'den kalma herif dersin. Yenleri eprimiş gömlekler, ceketler, modası geçmiş bereler, hepsi onda. Biraz utangaççı, küçük süsleri bilir. Bir seferinde nereden bulduysa beyaz gülle geldi yakasında. Yakaları eprimiş bir ceketin rozet yerinde beyaz bir gül. İster istemez gözün yaşarıyor. Bir gelişinde de benim ip atlayan kızlı vazoma Hüsnü Yusuf getirmiş. Uyduruyorsun, yok böyle biri. Var, renkli televizyonumu hangi parayla aldım sanıyorsun? Kitap da getirir benim evde okumak için. Okumak için mi? Evet, okumak için. Ne var bunu bu kadar şaşıracak? Sen bu adamdan para almasaydın bu kadar hoşgörülü olmazdın. Ver bakayım şu kitapları. Müşterimin özel eşyalarını kimseye göstermem canım. Merak ettim. Edeceksin tabii. Peki bu seni nereden buldu? Hiçbir yerden. Bir gün kapı çalındı. Gittim kapı deliğinden baktım. Eli yüzü düzgün bir adam. Açtım kapıyı. Açış o açış. Evet, evinizi dışarıdan çok beğendim. Gelip bir kahve içebilir miyim? Buyurun dedim. Geçti oturdu. Etrafına bakınıyor. Yüzünde garip bir tebessüm. Ben adını, adresini, ne iş yaptığını sormaya kalkmadan ufak değişikliklerle tıpkı hayal ettiğim gibi demez mi? İlk anda evimde 40 yıldır oturduğum halde daha önceden bu evde benimle yaşamış olabileceği duygusuna bile kapıldım. Şu senin oturduğun koltuğun yanındaki sehpanın üstünde kenarı çatlak pembe yürek biçimli bir küllük duruyordu o gün. Alıp incelemeye başladı. Sonra çok kırılgan bir eşyaymış gibi yeniden sehpanın üstüne bıraktı yavaşça. Yani tanıdı mı küllüğü? Bilmiyorum ama tanıdık bir eşya olduğunu belirtişindeki o incelik. Ben senin yerinde olsam sorardım bu evde daha önce oturdunuz mu diye. Ne olur abuk subuk konuşma. Ben 40 yıldır bu evde oturuyorum. Adamın yaşı bilemedin 45. Bizim halde piç de yok. Sormadım işte. Sonra işte sordu. Ne sordu? Perşembeleri gelip 2 saat benim muşambanın üstüne uzanıp uzanamayacağımı. Sonra ne için diyecek oldum? Sormayın. Size bu 2 saat için istediğiniz parayı vermeye hazırım dedi. Bu profesyonellikle. Evet, amatörlük yaşı geçmiş garibimin. Allah bilir başka kapıları da vardır bunun. Hela ya da kilerde tek ayak üstünde durduğu evler olmasın. Sen ne dedin? Hayır diyemedim. Soru da sormadın. Hiç merak etmedin mi? Başta merak ediyordum. Artık alıştım. İnsan alışıyor. Ben olsaydım anahtar deliğini gözümü uydurur bakardım. Baktım. Sen şu öyküyü doğru dürüst anlatacak mısın? Anlatıyorum ya, ilk seanslardan biriydi. Şapkasını pardösünü aldım elinden. Buyur ettim. Utangaç olduğunu söylemiştim. Hep münasebetsiz vakitte gelen bir misafir gibi girer içeri. Baktım elinde bir paket. İzin verirseniz açayım dedi. Paketin düğümünü çözüşünü görecektin. Operatör mübarek. Elinde bir lastik eldiven eksik. Tam 2 dakika sürdü düğümün çözülmesi. Ne çıktı paketin içinden? Hani üstte ekose, içi muflonlu terlikler vardır onlardan. Bıçak da çıkabilirdi. Aklın hep kötüye çalışıyor. Adam kendine terlik getirmiş. Ne var bunda? Yok bir şey, anlat. İyi yapmış da getirmişsiniz. Muşamba kışın soğuk olur dedim. Ben muşambanın soğuk olmasından hoşlanırım. Onun için getirmedim demez mi? Bendeki aptallığa bak. Buz gibi muşambaya yatmak için adam üstüne para versin. Sen tut ona muşamba kışın soğuk olur de. Kapıcıya pamuk aldırıp dışarıdan biraz da kar yağdırsaydım bari. Bak onu hiç düşünmemiştim. Zaten şey dedi. Dur bakayım ne dedi? Ha, hoş bir ayrıntı değil mi dedim. Hoş bir ayrıntı. Evet. Neyin ayrıntısı? Ne bileyim ben. Bir bütün herhalde. Demek adam ne yaptığını biliyor. Herhalde. Yoksa ne diye her seferinde kokulu zarf içinde o kadar para versin değil mi? Koku dersen çarşıdan alınmış kokulu mektup zarfı kokusu da değil. Kekik, bildiğin kekik kokusu. Evet, düşünceli. Çeşne olsun diye ayda bir de tarçın kokulu zarfta verir parayı. Bu da hoş bir ayrıntı olsa gerek. Neyse. Terliklerini gitti oda kapısının girişine koydu. Sonra izin isteyip odasına çekildi. Desene iyice sahiplendiği yeri. Görünüşü nasıl bu adamın? Çarpıcı bir özelliği yok. Orta boylu, mavi göz galiba. Kaşları bitişik değil. Bilirsin ben bitişik kaştan hoşlanmam. Bitişik kaşlı insan uğursuzdur. Kuş olup uçar. Ağzı güzel. Ne çok ince ne de çok kalın. Burnu iyi koku alan cinsten, uzun. Sakal bıyık yok. Tıraşı düzgün. Elleri en güzel yeri. Ben erkekte önce ele bakarım bilirsin. Hoş adam canım. Bazen özlüyorum. Pazartesileri de gelse diyorum. Gelsin. Ben öneremem. Kendi önersin daha iyi. Ne yapıyor? 2 saat muşambanın üstünde öyle. Görünürde hiçbir şey. Mavi muşambanın üstüne boyu boyunca uzanıyor. Yüzü koyun. Yanağını bir güzel yaslıyor yere. Öylece yatıyor. Okuyor. Bir yandan muşambanın damarıyla oynuyor. Nasıl anlamadım? Hiç işte parmağını muşambanın damarına sürtüyor. Neden acaba? Ne var muşambanın damarında o kadar ilginç? Ne bileyim ben, okşuyor onu. Ya da bahane bir şey düşünüyor. Hem sen deli misin Allah aşkına? Muşambanın damarı dediğim mavinin içine katılmış gri boya alt tarafı. Ay ne bileyim ben, insan ister istemez irkiliyor. Muşamba canlı bir şeymiş gibi geldi birden. Muşamba onun için canlı bir şey belki. Nereden biliyorsun? Ölü bir canlı ama tozlu, damarlı. Her hafta bilmem ne kadar paraya patlayan sapık bir zevk. Canı sağ olsun adam yaşıyor. Eli kolu dolu gelir dedim. Ne getiriyor? Sevdiği şeyler. Kadife iğnedanlık, işte biliyorsun terlik, kalemle düzeltilmiş çikolata kağıtları, koselva, semizotu, kendi yapıyor herhalde macun, ebegümeci, çeyrek ekmeğe çekirdekleri çıkartılmış zeytinli peynirli domatesli sandviç, içi modası geçmiş düğmelerle dolu teneke kutular, ayaklı ceket askısı, sonra tendür diyot, sargı bezi, cam kasede yoğurt, eski tütün kutuları, çeşit çeşit baharat, akrepsiz yelkovansız köstekli saatler. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı desene. Peki sargı bez ile tendür diyot neyin nesi? Bilmem, odanın bir köşesinde duruyorlar. Ne olur ne olmaz desene semizotuyla ebegümeci. Onlar kalaylı bakır tencerelerde pişirilip getiriliyor. Ocağın üstüne koyuyorum koku için. Garip bir tütsü. Yemiyor mu getirdiğini? Hayır, kokusu yetiyor ona. Zeytinli peynirli domatesli sandviç sinek yapmaz mı? Düşüncelidir. Uçuk pembe tülbente sarıp getiriyor. Yemekleri tülbente sarar. Kağıt kullanmaz. O gelmeden 3 gün önce filit yapıp odayı havalandırıyorum. Ondan gizli yaptığım tek şey bu. Sevdiği 4 eşya daha var. Tığ, dantel, gözlük ve büyüteç. Hele gözlükler. Başlı başına bir koleksiyon. İş portasından sedef kalkmasına, gümüşüne altınına kadar ne ararsan var. Hipermetroplar, astigmatlar, miyoplar, herkes düşünülmüş. Geçenlerde bu sağ gözümün numarası ilerledi galiba. Bir deneyin bakalım dedim. Belki birinden biri uyar diye. Bendeki şansa bak, o kadar gözlükten hiçbir uymadı gözüme, iyi mi? Nereye koyuyor gözlükleri? Yere, muşambanın üstüne diziyor. Çember yapıyor. Herkes ona bakıyormuş gibi mi oluyor artık bilmiyorum. Ödüm kopuyor birinin üstüne basıp da kırarım diye. Göstersene. Gösteremem, o da kilitli. Anahtarı nereye saklıyorsun? Bana geçenlerde siyah kadifeden bir kurdela getirdi. Anahtarı bu kurdeleye geçirip boynunuza asarsanız beni sevindirirsiniz dedi. Ay, korkunç bir şey bu. Neden? Ben bunu daha önce bir korku filminde de gördüm. Canım, o film, bu hayat ne ilgisi var? Ben sana doğrusunu söyleyeyim mi? Sen bu dekorun bir parçası olmuşsun. Bu adam bir bulamıyorsun. Düpedüz insan. Başka hiçbir şey değil. Ürkütücü saplantıları olan bir insan. Kabul. Herkesin var. Ne olmuş? Keşke herkesin bu kadar masum birer saplantısı olsa. Evet, ama herkes senin gibi bir sapığa oda açmıyor. Üstelik bir de para için yapıyorsun bunu. Duyan da randevu evi işlettiğimi sanır. Neyse, bundan böyle para almayacağım. Dost olduk. Kendini kandırma, alışmışsın bir kere. Paraları ne yaptın? Faize verdim. Her cuma akşamı deniz kıyısında bir lokantada enfes bir ziyafet çekiyorum kendime. İstanbul'a gitmediğim kıyı lokantası kalmadı. Bana bak, sen oldun bittim insan işletirsin. Uydurdun değil mi? Gözlerimle görmedikçe inanmam. Seni inandırmaya pek meraklı değilim ama hadi peki, kabul ediyorum. Bir dahaki perşembeye gel bari. Yalnız bir şartla. Çıt yok, söz mü? Söz. Gözünü odanın anahtar deliğine uydurup gönlünce seyredersin. Anlaştık. Bir cuma akşamı. Deniz kıyısında uzun, dar bir lokanta. Görünen deniz manzarasında minyatürlerden bir şey vardır. Devasa bir şileple beyaz bir sandal. Aynı uzaklıkta süzülürler. Sandal şilebin karnında beyaz bir leke gibidir. Şilep daha hızlı gittiğinden az sonra kaybolur. Beyaz sandal denizin bahar yeşilinde artık iyiden iyiye minyatürleri andırır olmuştur. Bulutlardan süzülen akşam güneşinin pembesi vurur üstüne. Pardüsülü, bereli bir adam sigarasının son nefesini iyice içine çektikten sonra lokantanın birkaç metre ötesinde oturmakta olduğu reklamlı sıradan kalkar, rıhtımın ucuna yürür. Etrafına bakınır. Elini yakmaya başlamış olan izmaritini çok gizli bir şey yapıyormuş gibi usulca suya bırakır. İzmarit geçen şilebin beyaz köpüklü yeşil dalgalarında gözden kaybolur. Adam gömleğinin eprimiş kol yenini işaret parmağıyla sıyırarak saatine bakar. Sonra başını karşı kaldırımdaki apartmanların yangınları andıran pencerelerine çevirir. Cebinden otobüs biletini çıkarır. Otobüs durağına doğru uzaklaşır. Rıhtımda gözleri kısık duran bir kediden başka kimse kalmamıştır. 2 saat sonra lokantanın içi. Kıyıya bakan masalardan birinde karşılıklı oturmuş iki kadın. Biri 60, öbürü 40 yaşında. Rakılarını yudumlarlar. Kedi lokantanın kapısından içeri girer. Niçin çağırdın beni? Dertleşmek için. Gitti. Anlamadım. Gitti. Sen bakmaktan usanıp divana uzandıktan sonra saatini doldurup gitti. Bu son seans. Bir daha gelmeyeceğim dedi. Her şeyi size bırakıyorum. Hoşça kalın. Bu odada çok güzel saatler geçirdim. Teşekkür ederim. Ya işte böyle. Hata ettim. Sana anlatmayacaktım bunları. Dikkatimi dağıttın. Son seansta sayıklama kasetini teybe koymayı unutmuşum. Kendi mi doldurmuştu dersin kaseti? Başka kim dolduracak? Hata ettim. Ne vardı kasette? Sayıklamalar. Çok güzel bir şiir. Bir bal çanağı olmak isterdim. Kör olurdum ufak elleriyle. Bugün diye başlayan bir masal söylerdim. Gülüşürlerdi, gülerdim. Kaset sende mi? Giderken aldı. Yani hiçbir şey bırakmadı mı? Hayır, bıraksa mıydı?